Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün ilişkileri konuşacağız. İlişkilerde bizi zorlayan şeyleri konuşacağız. İlişkileri güçlendirmenin belki daha mutlu hale getirmenin yollarını ele alacağız. Genel çerçevede ilişki her tür ilişki ama daha çok konuşacağımız şey romantik ilişkiler. Romantik ilişkilerde kişiler, partnerler bir araya geliyorlar. Bir araya geliş sebepleri farklı oluyor. Belki başlangıçta fiziksel bir çekimin etkisi oluyor. Beraber iyi vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar. Bunlar belki başlangıç noktası için faydalı özellikler oluyor, uyum oluyor. Ama zaman ilerledikçe ilişki farklılaşıyor. Belki derinleşmesi gerekiyor ve sanıyorum ilişkilerde de böyle bir evre evre bir hal oluyor. Hani başlangıçta başka, ilerleyen süreçlerde başka. Hani biz ne yapıyoruz? Çıkıyoruz şu an. Sonra biz neyiz? Nereye doğru gidiyor bu ilişki? O soruların sorulduğu dönem bir başka oluyor. Ve her
Biz
evrede de
neyiz?
biz neyiz?
Kız sorusu.
Evet.
Ben senin neyinim? Hayatının neresindeyim?
Bilemiyorum, plan yapıp anlamlandıramıyorum durumu. Sonra ne olduğumuzu anlayıp belki ilişkiyi biraz daha derinleştirme. Sorunlar neler oluyor sence, bu sorunlar neler oluyor? Önce sorunlardan başlarsak.
Kafan karışık bölümle ilgili herhalde. Onu konuşsak, acıkmada
Yani
konuşsak.
evreler, evet, her evrede beklentiler, evet. Ama genel başta başına sorunlar da oluyor.
Evet. İlişkilerde bence sorunun kaynağı insanın kendini bilmemesi. Kendini bilmemek, örüntülerini bilmemek. Nerede neye hassasiyeti var? Yani bundan tabii ki haberdar. Ama bunu sağlıklı zihinsel bir haritaya oturtmayınca ben ne hissediyorum? Ne beni tetikliyor? Bu örüntülerin kaynağı ne? Bunları bilmeyince insanlar bunu karakter zannediyorlar. Mesela kaçınganlığını karakter zannediyor. Mesela masaya yumruk vurmasını karakter zannediyor. Sınır koyamamasını, kendini feda edip boyun eğmesini ya da büyüklenmeci bir tavırla hak görmesini karakter zannediyor. Ve ilişkiye bu geçmişte bulduğu hayatı sürdürme, baş etme yollarıyla giriyor. Ve bir süre sonra onları bir araya getiren bu yollar, ha onun o baskın kişiliği karşısındakine güven veriyor. Ya da onun kaçıngan tavrı başlangıçta diğerine uyum gibi görünüyor. Sakinlik gibi görünüyor. Ama fark ediliyor ki ilişki ilerledikçe ne için evlendiysek onlar bizi zorlamaya başlıyor. Aa bu uyum değilmiş. Bu adam kaçıngan bir adammış. Ya da bu kendine güven değilmiş. Bu kadın büyüklenmeci tarafları olan baskın karakterli bir kadınmış diye. Niye evleniyorsak hani hep bir kalıp cümledir ya. Onun için ilişkilerde zorlanmaya başlıyoruz.
Evet. Aslında biz de yaş aldıkça değil mi, biraz aklımız başımıza geliyor. Hani dengeli olanın daha başka bir şey olduğunu görmeye başladığımız noktada da ilişkilerde de karşımızdaki kişinin dengede değil de daha uçta olduğunu, belki bizim de diğer uçta olduğumuzu görmüş oluyoruz. Belki uçların uyumu olabiliyor başta. Ama biz olgunlaşmayla beraber kendimize de yatırım da yapıyorsak, farkındalıklarımızı da geliştiriyorsak o gördüğümüz şeyin o gördüğümüz şey olmadığını ya da o an şu an ihtiyaçlarımızı karşılamadığını
Karşılamadığını.
fark ediyoruz. Ama o ilk zamanki uyum da sağlıklı olmayabilir her zaman, ama o zaman işe yarayan da bir durum olmuş oluyor. Yani çok yüksek biri, çok duyguları çok yoğun yaşayan biri, bunları yaşayabilmek için o kaçıngan birine ihtiyaç duyuyor aslında.
Orada bir dengeleyiciye ihtiyaç
Dengeleyici bir şey
duyuyor.
olmuş oluyor, evet. O olana, alana aslında alan açmış oluyor. Yani aslında hiçbirimizin hiçbir davranışı ilişkide işlevsiz değil. Bir işlevi var, bir
Ama
karşılığı
işlevin
var.
sağlıklı olup olmadığına bakmak lazım.
Tabii ki. Evet.
Sağlıklı olmayabilir ama bir denge ve etkileşim var.
Var, evet. Ama öyle bir durumda tabii burada bir çiftler arasında birbirini istismar etme, ihmal etme dışında konuştuğumuz bir şey bu. Her iki tarafın da iyi niyetli ve nispeten sağlıklı olduğunu varsayarak ilişkileri konuşuyoruz. Böyle bir durumda, ya zaten hep öyleydi, bak bana bunları yapıyordu diye geçmiş değerlendirmesi oluyor ya bugünün sorunuyla. Bunu yapmamak lazım yani. Oradaki o yüzden bir işlevi vardı. Ne işe yarıyordu? Onun
Bütüncül
öyle
bir
davranışı.
değerlendirme o değil mi?
Evet. Bugünün aklı başılığıyla geçmişi değerlendirdiğimizde partnere kıyıyor olma ihtimalimiz çok yüksek. Gözden
Haksızlık
çıkarıyor,
ediyor.
haksızlık ediyor olma, gözden çıkarıyor olma ihtimalimiz
Yüksek.
yüksek. Çünkü ben de başka biriydim. O da böyleydi. O öyle olması benim aslında şu açıdan hayatımı kolaylaştırdı.
Evet. Ama bu kadar objektif ve adil bir bakış açısı güçlü bir duygusal olgunluk ve farkındalık gerektirir. Şöyle başa sarayım ben. Aslında insanın düşündüğü kadar özgür tercihler yapabilen bir varlık olmadığını söylüyor kaynaklar. Geçmişte öğrendiğimiz davranışlar, tutumlar doğru ya da yanlış, rol modellerinden öğrendiğimiz problem çözme becerileri, yaklaşım, iletişim kurma becerileri orada belirleyici oluyor. Ya onlar gibi olmamak üzerine bir hayat kuruyoruz ya da bildiğimizi tekrar etme üzerine kuruyoruz. Çünkü beyin böyle durumlarda, bazı durumlarda ne istemediğini biliyor ama yerine ne koyacağını bilmiyor. O zaman ne istemediğimize tekrar mahkum oluyoruz. Annemiz gibi davranıyoruz, babamız gibi davranıyoruz. Ve bir ilişkiye dair gördüğümüz şeyler de o evde öğrendiğimiz şeyler oluyor. Mesela temassız bir evde büyüdüysek, çok sevgi, şefkat görmediysek şey partnerlere dönüyor. Ben öyle mıç mıç sevmem diyen partnerlere dönüyoruz. Daha uzak kadınları, daha uzak adamları yakın buluyoruz kendimize. Ama ne ilginçtir ki ilerleyen zamanlarda da onun temassızlığından ve uzaklığından şikayet etmeye başlıyoruz. Ya da çok baskın, otoriter bir anne baba ortamında büyüdüğümüzde daha sakin, daha dengeli, daha normal biri bize zayıf karakterli gibi görünebiliyor. Çünkü güç diye kodladığımız şey evde gördüğümüz baskın karakter oluyor. Ya da diyoruz ki evde baskın bir karakter vardı. Ben öyle biriyle beraber olmak istemiyorum. Bu çok yorucu. Bir süre sonra ama kaçıngan karar vermekte zorlanan biriyle eşleştiğimizi fark ediyoruz. Bu örüntüyü görebilmek orada önemli. Kim bana daha yakın geliyor? Gerçekten istediğim şey bu mu? Mesela 20'lerindeki Serdar'ın tercih edeceği bir partnerle şimdiki Serdar'ın tercih edeceği partner bir olur mu? Hani bunu bir örnek olarak veriyorum. Orada 20'lerinde muhtemelen aile örüntülerine teslimiyet göstermiş genç bir Serdar vardır. Ama 40'larında daha olgun, daha farkındalığı yüksek, duygusal ihtiyaçlarını daha çok gözeten, kendine dışarıdan daha çok bakabilen, neye ihtiyacım var diye bunu daha net görebilen bir Serdar'ın olması beklenir, bir Zeynep'in olması beklenir, değil mi?
Evet, olgunlaşmanın etkisiyle tabii ilişki beklentilerimiz farklılaşıyor ama sıkıntı burada hırpalanarak fark etmek oluyor çoğu insan için yani.
Yaşayarak, biraz bedel
Yaşayarak,
ödeyerek.
zorlanarak yani kendilerine iyi gelmeyen ilişkilerde uzun soluklu kalarak kendini ihmal ettiğini fiziksel bir sağlık problemiyle karşılaştığında fark etmek oluyor. O zorlayıcı kısmı. Hani ben önemliyim bu hayatta, ben önemliyim, ihtiyaçlarım önemli. Duygularım önemli ve benim hayatımı kolaylaştıracak birine, destekleyecek birine, ben onu destekleyeceğim, o beni. Karşılıklı bunu yapabileceğimiz birine ihtiyacım var. Yani şimdi zaten bizim kuşaklar bunu hep yaşayarak gördüler.
Yaşamak dediğin aslında bedel ödeyerek,
Bedel
duvara
ödeyerek,
vurarak
tabii
değil mi?
tabii
Toslayarak.
tabii yani zorlanarak gördüler ama şimdiki gençler ve yeni yetişen nesil artık sen önemlisin ve iç dünyana bakmalısın. Duyguların ihtiyaçlarını fark et diye büyüdükleri için özel ilişki beklentileri de
Farklı.
farklılaşmış oluyor.
Ama orada sanki bir de diğer uca gitmek gibi bir durum yaşanıyor. Bu sen önemlisin o kadar çok yaşanmaya başladı ki ilişkilerde. İlişki için fedakarlıkta bulunmamak, sorumluluk almamak, bazı şeyleri tolere etmemek, esneklik göstermemek gibi bir uca da savruldu. Yani ben o kadar görünür oldu, o kadar önemli oldu ki ama bir ilişki için bu kadar güçlü bir ben, o ilişkinin bence sürdürülebilirliğini kısıtlar. O yüzden zaten bence bu kadar hani ilişkiler uzun süreli olamıyor ya da boşanma oranları çok artıyor. Orada emek vermeyi de bilmek gerekiyor herhalde ama herhalde şey bir kritik durum. Nereye kadar emek vermeliyim, tolere etmeliyim, sabretmeliyim, çabalamalıyım bu ilişki için? Nereden sonrası artık benim kendimden taviz verdiğim, kendimi feda ettiğim, boyun eğdiğim, kendi hayatımı başkasına ipotek ettiğim bir yere dönüyor. Herhalde o dengeyi bulmak gerekiyor değil mi Zeynep?
Her zaman aslında o kendini tanıma, kendi duygularını, ihtiyaçlarını tanıyan birisi de buna uygun eşler seçiyor. Hani bunun her zaman uçları olabilir. Hep burada bahsettiğimiz hep dengeli olan tabii.
Dengeli olmak.
Çünkü hani sen önemlisin, ihtiyaçların önemli. İkinci cümlesi bunun, diğeri de önemli. Onu
Diğer.
da gözetmen lazım yani. Hani böyle bir sağlıklı sesle büyüyen çocuklarda o dengeyi arama, ilişkide arkadaşlığı, paylaşımı, işbirliğini, hayatı paylaşmayı önemseme de artmış oluyor. Hem beni hem diğerini gözetme. Tabii ki nereye kadar ve çaba. Yani biraz inançlarla da çok tabii ki ilgili bu. Hani ilişkide kalma yönünde seçimleri kullanmak. Belki uzun soluklu ilişkiler için ve o çabayı gösterebilmek için doğru bir bakış açısı olabilir. Ama ihmal ve istismar ve zorlanma durumlarını kastetmiyorum. Bir katlanmadan bahsetmiyorum. Anlaşmaya gönüllü olma yani. Anlamaya gönüllü olma. Yoluna koymaya, halletmeye, çözüme odaklı olma. Ama geçmiş öğretilerimizde ilişkide problemler varsa kestirip atmayı öğrendiysek ya da deneyimlediysek büyüdüğümüz ortamda sorunların çözülmeyeceğine dair bir inanç geliştirdiysek, hani bir emek vermek bize öğretilmediyse, biraz sabretmek öğretilmediyse, biraz zorlukla, ilişkisel zorluklarla, o duygularla, zor duygularla kala kalmayı da öğrenmediysek, ondan kurtulmak için, o duygusal yükten kurtulmak için böyle daha hızlı, keskin kararlar verme eğilimi de olabiliyor. O yüzden o hani dediğin çabayı göstermek için biraz o niyette
Olmak gerekiyor.
olmak gerekiyor, evet.
Ama genç kuşakların aslında herkes için aynı şey geçerli de bu niyete sahip olabilmesi de gerçekten son dönemde çok zorlayıcı. O kadar çok seçenek var ki, o kadar çok davetkar sosyal medya profili var ki neden bu zorluğu taşıyayım? Orada bu kadar seçenek var ve cinsellik çok daha kolay ulaşılabilir bir hale geldi. Dijital bir veri olarak da yaşantı olarak da her şey biraz daha böyle kolay bir hale gelince diğeri biraz daha zor görünmeye başladı. Aslında olması gereken şey, yapılması gereken şey, beklenti niye bu kadarına çabalıyım ki diye bir yere de getirdi insanları yani.
Yani biz mesela seninle 17 yaşında tanıştık. Şimdi kendi çocuklarımız için 17 yaşında tanıştığı biriyle hayatını birleştirmeyeceğini biliyoruz yani. Olmasın
Bilmiyordum.
da zaten. Yani olmasın ve erken. Ama bizim dönem için hani beraber büyüdük biz. Hem bu romantize edilen, hoş olan ve bize de iyi gelen bir şeydi. Hani ikimizin de böyle birbirine eşlik edecek kişilere de ihtiyacı vardı ve biz birbirimizi bulmuştuk. Bu şahane bir şey oldu ama bu şimdiki gençler için uygun bir model olmayabilir. Ama bu o yakınlık, biriyle yan yana olma, işte arkadaşça bir ilişki hayatı paylaşma ihtiyacımızın değiştiği anlamına gelmiyor. Biz 17'de yaptık, onlar 37'de yapsınlar yani. Hani bu daha sonra olabilir.
Neden istemedin bizim çocuklar için 17'yi?
Ay nereden başlasak, nereden anlasak? Dilek kolay, 30
Gerçekten
yıl.
merak ederek sordum. Hani dönemsel farklılıkların altını çizdin.
Dönemsel
Ne
farklılıklar,
onlar
evet.
işte?
Evet. Yani insanları tanısınlar, hayatta farklı deneyimler elde etsinler, gezsinler, bireysel olarak bir hayat kursunlar, yaşasınlar. Mesela ben yaşadım gerçi bir buçuk sene gerçi o kadar kısa bir dönem yani. Hani evlenmeden önce ailemden ayrı yaşadığım süre kısa. Hani biraz orada kendi başına bir bireysel bir hayatı olsun.
Farklı deneyimleri olsun, değil
Farklı
mi?
deneyimler olsun. Yani flört anlamında bir çeşitlilik için söylemedim. Yani biriyle yani hayatına birini almak evlilik
Başka bir
olmasa
ülkede
bile bir
yaşamak da olabilir bu yani.
olabilir. Tabii sorumluluğunu almak olur. Çift kişilik karar vermen gerekiyor. Ona da uyması gerekiyor falan. O yüzden onu çok hani daha rahat hissettiği bir dönem geçirsin. Sonra o bağlanma ihtiyacı da var. Bağlanabildiği biri olduğunda da ama bunu da kaçırmasın yani.
Ne çok değişken var.
Evet, ben işliyorum hepsini.
Nasıl?
Böyle yavaş yavaş cümle cümle nakış gibi.
Ne mesela, ne öğretmeye çalışıyorsun?
Yani bir anne olarak söylüyorum bunu. Bir aile kursun. Olabiliyorsa ve istiyorsa da anne olsun. Bu yani çok bireysellik vurgusu var ama çok vurgulamıyorum yani bireysel bir hayat. Yaşa, gez, gör falan. Hani. Sadece bağımsız ve bireysel hayatın vurgusunu yapmıyorum.
Emek vermeyi.
Emek vermek, aile kurmak, birliktelik, sevdiklerinle, aile üyeleriyle beraber olmak, büyük aile sofraları.
Ama daha önce, az önce anlattıklarında şimdi bunları nasıl
35'ten sonra.
örtüştürüyorsun? Böyle büyüyen çocuklar acaba o kadar bekleyebilirler mi? Bilmiyorum. Benim de bir baba olarak kız çocuklarım var. Şeyi bilmiyorum, bir oğlum olsaydı bunu nasıl yaşardım bilmiyorum. Herhalde oğlum olsaydı şeyi söylerdim yani. Diğerini gözet, sakın ola, incitme kimseyi diye. Ama kızlarıma da şeyi söylüyorum. Kimsenin bakım vereni olma. Seni benden daha az sevdiğini, sana benden daha az değer verdiğini düşündüğün biriyle beraber olma. Bunu normalleştirme. Kimsenin Florence Nightingale'i olma, iyileştireni olma, hasta bakıcısı olma. Ama ne kadar ulaşıyor bilmiyorum. Yani bu işler de hani her zaman bizim beklediğimiz, umduğumuz üzere de gitmiyor. Şey deme ihtimalimiz geliyor bazen aklıma, birbirimize bakıp. Yani
demediydik biz, bunu demek istememiştik.
o kadar çaba. Oğlum
Evet.
hoş geldin, merhaba. Hani deyip birbirimize bir çaresizlikle bakma hali de geliyor aklıma. Yani korkmuyor da değilim yani.
Başka bir şey için de konuşmuştuk ya, ebeveynlik biraz böyle oluyor. Yatırım yapıyorsun, uğraşıyorsun ama borsa gibi mi oluyor artık?
Yok, bu direkt ölü yatırım ya.
Ya yok ya. Sonucun ne olacağı konusunda hep içinde bir şey oluyor. Ya acaba hani kararlar verdik, adımlar attık, destekledik ama bu onu iyiye götürsün diye yaptığın şeyler bir acaba oluyor. O yüzden damatları görene kadar emin olamayacağız.
Evet. Haklarına, bütün çocukların iyice şeye bağladık amcayla teyzeyi, haklarına hayırlısı. Allah iyilere
Evet,
denk getirsin diye yani. Şurada dinleyicilere şunu anlatmak isterim. Kalıp yargılarınızı, inançlarınızı, baş etme yollarınızı, hayatla baş etme yollarınızı. Buraya bir çift geldiğinde de zaten bunu ben yapıyorum. Serdar'la Zeynep geldiğinde Serdar'a hem Serdar'ı hem Zeynep'i anlatıyorum. Zeynep'e hem Serdar'ı hem Zeynep'i açıklıyorum. Bak, onun böyle örüntüleri var. Serdar'la Zeynep'e baktığımızda Serdar'ın dürtüsel tepkisel bir tarafı var. Bunu seni zorlayan tarafları olabilir ama dürtüsel tepkisel çocuklar aynı zamanda iyi kalpli, canlı ve enerjiktirler. Senin onu bencil diye gördüğün yerler onun aslında kendi kafasının içinde yaşayan bir hali olabilir. Öfkeli dediğin şey aslında tam olarak öfkeli değil, bu çocuk genel olarak duyguları yoğun yaşıyor. Ama sen herhangi bir konuda bir ihtiyaç duyduğunda sana karşı da çok açık. Senin duygularını da gözetiyor, önemsiyor. Ha, zorlayanları, zorlamayanları, iyi gelenleri bir denge olarak oraya koyuyorum. Zeynep çok sakin, çok dengeli, çok güven veren bir kız gibi görünüyor. Ama bazı durumlarda pasif agresif olabiliyor. Hani bunları birebir biz diye anlatmıyorum. Biz
evet.
böyleydi ama bir model olarak anlatıyorum. Ya da temassız birine dönebiliyor ya da öfkesini uzaklık olarak gösteriyor. Öfkesini uzaklık olarak gösteren bir kadın Serdar gibi dürtüsel tepkisel bir çocuk için baş edilebilir bir şey değil. Onu daha da hırçın ve daha öfkeli bir hale getirebiliyor. Böyle olduğunda Zeynep daha da uzaklaşıyor ve Serdar'a sürekli sende bir sorun var, kusuruluk işareti çiziyor. Bunu hissettiğinde de Serdar haksızlığa uğruyor. Öyle düşünüyor, haksızlığa uğradığını düşünüyor ve bir dürtüsel tepkiseli alevlendirmenin en güçlü tetikleyicilerinden biri de haksızlık
Haksızlık.
duygusu, haksızlık düşüncesi ve daha da saldırıyor. Öyle öfkeli saldırıyor ki Zeynep inciniyor. Bu sefer Serdar diyor ki, hay Allah, incittim onu, kusurlu davrandım, bu krizi iyi yönetemedim. Haklılığını öfkesine kurban ediyor. Geri çekiliyor, yalnız kendine acıyan birine dönüyor. Zeynep de nerede hata yaptığını anlamaya çalışıyor. Şimdi burada Zeynep ya da Serdar kusurlu diyeceğimiz bir yer var mı? Yok. Mağdur var mı? Yok. Aslında tarafların ikisi de bu ilişkiyi inşa ediyorlar, mimarlar burada. Ama örüntüyü görmedikleri için ikisi de yalnız olduklarını, değer görmediklerini, hak ettikleri gibi bir ilişkiyi yaşayamadıklarını, diğerinin kendisini belki de sevmediğini, belki de gözden çıkardığını düşünüyor. Ama örüntüyü böyle anlattığımızda, bir algoritma kurduğumuzda diyor ki, ha tamam, bunun bir sebebi varmış. Ya da adam diyor ki kadın, özellikle kadında bunlar zor tolere edilen, çok dağınık diyor. Bakıyorum diyor, sürekli bir yerde bir şey, çorap buluyorum, eşya buluyorum, çanta buluyorum, çamaşır buluyorum. Bunları toplamak zorunda kalıyorum diyor. Ama bakıldığı zaman aslında kadının bir dikkat eksikliği var. Yani önemsememekten, değer vermemekten, diğerinin taleplerini göz ardı etmekten kaynaklanmıyor. Kadın organize olamıyor yani. Keza adam için de benzer bir şey olabilir. Bunu gördüğünde karşıdakinin bunu tolere etmesi de daha kolay oluyor. Ha, beni ciddiye almadığı için, taleplerimi önemsemediği için, tırnak içinde beni adam yerine koymadığı için böyle davranmıyor. Bu bir örüntüymüş. Ha, orada bir bilgiye ihtiyaç var. Çiftlerle çalışırken yaptığımız şey bu. Bilgi sahibi olursan bunu da yönetebilirsin.
Anlam tamamen değişmiş oluyor. Diğer türlü, çünkü zaten ilişkilerde ilişkileri zora sokan temel şeylerden bir tanesi kişiselleştirme. O kişiselleştirme tuzağına düşmüş oluyoruz. Dediğin gibi değer vermiyor, önemsemiyor. Beni dikkate alsaydı bunu hatırlardı. Bir günde ben demeden yapmış olurdu
Ben
gibi.
söyledikten sonra ne anlamı var?
Evet gibi kişiselleştirmeye giriyor. Ama durum, yani gerçeklik aslında bu. Öyle biri, şu sebepten öyle biri demek, durumu görmek baş etmeyi de kolaylaştırıyor. Şeyi de sağlıyor değil mi? Sen anlatırken bile bende oldu yani. Yardım etme isteği.
Tabii.
Onun hayatını
Kolay.
kolaylaştırma isteği. Hani siz de durumu, dinleyenler de durumu gördükleri kadarıyla birbirlerine anlatıp, uzman desteği her zaman zorunlu da değil. Belki bazen de mümkün olmayabiliyor bazı kişiler için. Durumu gördüğünüz durum, bak böyle olunca böyle oluyor. Ben böyle yapınca sen de böyle yapıyorsun gibi önce anlayıp sonra anlatıp, biz bu döngüyü değiştirelim. Ben senin için ne yapabilirim? Sen benim için
Ne
ne
yapabilirsin?
yapabilirsin de konuşabilir hale gelebilirler.
Tabii. Mesela çok sık rastladığım çiftlerden biridir. Kadın kaygılı, kontrolcü ve mükemmeliyetçidir. Adam kaçıngandır. Adam zor duyguları konuşmaktan sürekli kaçınır. Problemleri yok sayar. Böyle oldu mu kadın tetiklenir. Kadının yakasına yapışır. Bunu şimdi konuşmalıyız. Hemen konuşmalıyız diye. Şimdi böyle olunca kadın adamın görmediğini, yok saydığını, kendisi için önemli olan problemleri ciddiye almadığını düşünüyor. Ama adamın hayatı böyle geçmiş aslında. Sabah uyanırsak problem kaybolmuş olur aslında. Genel olarak bunu böyle yaşamış. Aslında kendi hayatında da problemleri böyle yönettiği için belki potansiyelini gerçekleştiremedi, belki hak ettiği mevkilere gelemedi, belki aile içi ilişkilerde haksızlığa uğradı, arkadaş ilişkilerinde, ama kadın bunu yaşarken yalnızca kendisine yönelik yaşıyor. Ama bunun adını koyduğunda, bak senin eşinin kaçıngan bir tarafı var dediğinde, ama bunu kabul etmiş olmuyoruz. Kaçıngan olmadan bir ilişkiyi sürdürmek nasıl mümkün olur? Adama anlatıyoruz. Ama bir taraftan da kaygılı, mükemmeliyetçi, kontrolcü bir kadına çok yüksek enerjili, çok baskın, çok talepkar olabiliyor. Ha, aslında şikayet ettiği adamın oradaki o görünmezliği, kaçınganlığı da kadına bir alan açma, hareket etme, kontrol edebilme imkanı veriyor. Aslında kadının şikayet ettiği şey ona iyi de gelen bir şeymiş, farkında değilmiş. Ama bunun bir ölçüsünü bulmak lazım.
Evet.
Ben biraz diğerini alan açayım. Adam da biraz daha sorumluluk alan biri olsun. Hani şey, adam modeli vardır ya. Daha ne yapayım yani? Onu dedin yaptım, bunu dedim yaptım. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Niye mutlu değilsin?
Sohbet etmek istiyorum
Mesela.
ben. Evet.
Mesela sohbet etmek istiyorum.
Nasılsın diye sormanı bekliyorum demek. Evet, bu döngüyü gördükten sonra İkinci kritik nokta çaba. Yani değişmeye, ben döngüyü gördük ve ben böyleyim demek o ilişkiyi sürdürmeye engel olur. En azından sağlıklı ve dengeli. İkincisi buna çaba göstermek. Yani neyi farklı yapabilirim? O zaman ben kaçıngan biriyim tamam, ama kaçınganlığımı ilişkide minimize nasıl edebilirim?
Bir de tabii şeyi anlatmak lazım. Kaçınmanın ne demek olduğunu biliyor ama kaçınmanın tersi ne? Kaçınmamak. Bu nasıl bir şey? Bunu bilmiyor. İnsanların
Birinde
zihninde
koşma geliyor gözünün önüne, öbüründe durma,
durma
kaçmama.
geliyor yani.
Evet.
O eksiğe, yanlışa dair zihninde bir imge var. Kaçıngan biri nasıl davranır? Peki ne memnuniyetsizlik yaratıyor? Onu da öğrendim. Ama yerine ne koyacağım onu bilmiyor. Çaba için insanların bir de yol haritasına ihtiyacı var. Yani birinin kaçınmayacağım tamam da bunun diğer ucunda ne var diye ona bunu anlatacak birine de ihtiyaç duyuyorlar. Aslında hepsi iyi niyetliler ve çabalamaya hazırlar. Sadece nereye doğru
Nereye
koşacağını bilmiyor.
yapacağını?
Ya oraya doğru
Evet.
mu gideyim, buraya doğru mu gideyim? Ne yapayım
Evet.
ya, nasıl kaçınmayacağım yani?
Evet. Ama orta yolda böyle sağlıklı ve dengeli bir ilişkide herhalde hep kişilerin geleceği nokta biraz paylaşım, değil mi? Biraz sohbet, biraz işbirliği, biraz böyle günlük hayat konusunda, çocukları büyütme konusunda falan yükleri paylaşma ve bunun üzerine konuşma. Bak başka ne gelir aklına hani. Çünkü herkesin kimi içe dönük olur, kimi dışa dönük olur, ama bir miktar sosyalleşme, aile etkinlikleri yapma. Ama yoksa kişiler gerçekten iş yaşamında yorulup evleri bireysel köşelerine çekildikleri bir yer olarak değerlendirirlerse ya da işte evin düzeni ve çocuklarla ilgili durum tek eşin üzerinde kalırsa o zaman bu ayrışma
Bunun
sık
tabii
olur.
farklılıkları da var. Kimileri için dostane, arkadaşça bir ilişki daha mutlu bir evlilik olur. Ama kimisinde daha yüksek enerjili, daha bedensel, fiziksel bir şey, daha çekici bulmak gibi bir ihtiyaç hasıl olabilir. Kimilerinde ortak bütçe vardır, kimilerinde ayrı bütçe vardır. Bunun aslında çok doğrusu ve yanlışı yok. Ama senin de söylediğin gibi asgari müşterekte bir yerde
Evet,
bulunmak
ortalar.
herhalde hepimizin temel ihtiyacı, paralel hayatlar olmaksızın ortak bir yaşantıyı paylaşabilmeye bir ihtiyaç
Evet, evet.
duyuyoruz. Tabii ortak yaşantımız olsun ama kendime de zaman ayırabileyim. Buna da lütfen özen göster. Bana da bir alan olsun. Arkadaşlarımla zaman geçireyim, hobilerimle zaman geçireyim. Çocuklarımızı büyütürken ortak değer yargılarına sahip olmak. Bu da işi kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir değişken. Bir de gelişime, değişime, başkalaşmaya dönük amaç ilişkilerin kaderini belirliyor. Başladıkları yerde aşağı yukarı aynı yerde oluyorlar ama yaş ilerledikçe biri daha dünyaya açık, merak eden, öğrenen, değişen ve gelişen biriyken diğeri ona ayak uydurmadığında o ilişkilerde aksamaya başlıyor. Yani hani şunu konuşmak istiyor, karşılık bulamıyor. Bunu izlemek istiyor ya da buraya gitmek istiyor, karşılık bulamıyor. O zaman ilişkilerde değişiyor. O danstaki tempo yükseldikçe diğeri yavaş kaldıkça ya da diğeri daha hızlı gittikçe de orada bir çatırdamada oluşabiliyor yani.
Evet. Bir de eğer bu ilişki halinde olanlar evlilerse ve ebeveyn oldularsa öncesi ve sonrası da başka bir hale gelmiş oluyor.
Değil
Yani
mi?
çocuk öncesinde daha bireysel hayatların belirgin olduğu bir ilişki yürütülebilir. Özgürlük alanlarının geniş olduğu. Ama bir çocuğu yetiştirmek söz konusu olduğunda o zaman ortak alanların paydanın daha da güçlenmesine ihtiyaç oluyor. Yoksa o az önce söylediğim tek bir ebeveynle bunun yürümesi biçimine dönebiliyor. Oradaki dans örneğindeki gibi birlikte değişmek, dönüşmek. Ama seanslarda da görüyoruz yani her zaman bu da mümkün olmuyor. O zaman bunun olmadığını kabul etmek de bir ferahlatıcı yani. Bu
Problem konusunda müşkül
bizden bu
olmak.
olacak yani hani bizim olabildiğimiz nokta en azından şimdilik bu. Bu düzen içerisinde ben kendimi dengeli, sağlıklı tutmanın yollarını bulayım. Bu ilişkinin şu anki hali paylaşımın, işbirliğin olmadığı bir halse kişi orada dengelenemiyorsa, iyi hissedemiyorsa o zaman dengeleneceği başka şeyleri hayatına katması ki sarsılmasın. Hem bu ilişkiye düşmeyelim, yıkılmayalım hem de kendi o dengemizi koruyabilelim diye.
Bağımlı kişilik özellikleri olanlar genel olarak bunları yapamayanlar. Çünkü bağımlı kişilik özellikleri olanlar bağımlılık duyduğu kişiyi hayatının merkezine yerleştiriyor ve her şeyi onunla beraber yapmak istiyor. Her şeyi ondan bekliyor. Onunla ilişkisi iyi giderse hayat da iyi gidiyor. Ama onunla ilişkisi iyi gitmezse hayat da iyi gitmiyor. Ama şeyi unutuyor. Hayat böyle 8 şeritli bir yol. Bir sürü parkur var orada. Bir sürü şerit var. Burası tıkandı ya. Buraya takılıp kalıyor. Bak, buraya takılma. Diğer şeritlere git. Sonra işler durulur, sakinleşir. Sonra geri gelirsin. Buradaki tıkanmayı bir açarsın. Ama bağımlılığın varsa oraya takılıp kalıyor. Bir de şeye bakmak lazım. Tabii kabul edelim. Tamam, bizden bu olur. Ama kendini fedan varsa, boyun eğiciliğin varsa, diğerinin mutluluğu varsa senin için, kaygılı ve karamsarsan ya hani bütün ilişkilerin sorunları var. Bizdeki de bu kadar. Ben de buna razı olayım diye bazen sağlıksıza boyun eğmekte görülüyor yani. Bunun diğer ucunda yakıp yıkmak yok ama hakkın olanı talep etmek, daha iyi bir yaşam standardı için diğerinin çabalaması için uğraşmak da olmalı diye de
Tabii
düşünüyorum.
zarar görmediğimiz koşullar içerisinde kalmayı bir süreliğine denemek olabilir
Evet.
yani.
Ya da kusurluluğu olunca insanların Zeynep böyle sanki daha iyisini hak etmiyormuş gibi daha azına razı olmak da var yani. Ama işte bütün bunların gördüğünde bunun adını koyup anlam verdiğinde bunları yönetebiliyorsun. Ben kendimle ilgili olarak mesela o yüksek enerjiyi, baskın karakteri, bir iyi bir eş olma gibi kodlamıştım. Ama bakıyorum ben o zamanki Serdar'a söylesem diğerine biraz daha alan aç derdim. Biraz daha dinle derdim. Biraz daha sakin kal derdim. Biraz daha diğerinin dengesine saygı duy derdim yani. Çünkü ben çok yüksek enerjiliyim. Seni düşük gördüğümde canım sıkılıyordu. E muhtemelen sen de orada baskı altında hissediyordun. Benim o sabahları halay çekerek uyanmalarımda falan yani, değil mi? Değil mi? Halaylık çekerek uyanıyordum bir dönem yani.
Evet.
Şimdi bakıyorum.
7'de.
Değil mi?
Evet. Neyse,
Zor
çocuklar
muydu senin
oldu da.
için?
Çok zor ya.
Gerçekten mi?
Tabii zor. Zor olmaz mı? Zor.
Şaşırıyor muydun?
Yani bir tarafıyla böyle yaşam coşkusu bu kadar yüksek olan birinin, hani 30 yaşlarındaki Zeynep de, ya böyle mi olmak lazım acaba? Ben mi hani hayatın tadını çıkaramıyorum, ama 35'te falan, yok oğlum ya, sabahın 7'sinde hayatın tadı böyle çıkmaz, bu da değil yani.
Benim yaşadığım bir halay kırıklığı mı
İnsanın
acaba diye.
kendiyle ilgili kafası da karışıyor ve
Evet.
o dengeyi, referans noktasını bulması da tabii zaman alıyor.
Çok aslında doğru da bir yere temas ettin. Karşındakinin dengesinde bir şaşma varsa senin normale dair referansların da biraz ondan ipucu
Evet.
oluyor. Yani ona bakarak bir ipucu oluşturmaya çalışıyorsun ama karşındakinin dengesi bozuk olduğunda
Evet.
senin de dengen
Bir de
bozulmaya başlıyor.
senin anlattığın durumda da, senin özelinde de yani, çok iyi niyetli, neşeli, komik, eğlenceli biri var yani. Orada bir zarar gördüğün de bir durum
Hiç yok.
olmadığı için, ha acaba evet böyle yaşanmalı mı hayat? Ta hemen savruluyor
Senin
zihin.
yok ya öyle değilmiş. Demen kaç yaşını buldu?
Bayağı buldu yani.
Yazık ya,
Evet.
kızcağızı dolandırmışız yani.
Senin de öyle, ama böyle olmayabilir. Sen de şeyi gördün. Ya benim sakinliğe ihtiyacım var yani. Tamam, içimden bir ses bana öyle diyor, ama benim yavaşlığa ihtiyacım varı da
Gördüm.
görmen, senin de yani benzer zamanlar oldu belki de.
Evet. Ama şeyi de göz ardı etmemek lazım. Sen de daha canlı ve enerjik bir kadın oldun seneler
Tabii.
içinde.
Tabii.
Benim ona da ihtiyacım varmış. Ben biraz aşağı inerken sen biraz yukarı çıktın.
Tabii.
Ha, daha dengeli bir yer burası.
Yer
Daha
bulduk.
sakin.
Evet.
Toparlayalım mı?
Evet.
Arkadaşlar, çiftler arası ilişkilerde başta da söylediğimiz gibi biraz bilgiye ihtiyaç var. Yeterli bilginiz olmadan güçlü fikirleriniz olmaz. Güçlü fikirleriniz olmadan bir ilişkinin nasıl yol alması gerektiğine de karar veremeyebilirsiniz. Bir merakınız olsun kendinize dair, diğerine dair. Burada konuştuklarımızın size biraz kapı açabilmesini umuyoruz. Eğer kafanızı karıştıran şeyler varsa buraya yazabilirsiniz. Yorumlara da elimizin yettiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Sadece tatsız bulduğumuz yorumları siliyoruz, orada barındırmıyoruz. Bir ilişki de yapabildikleriniz var, yapamadıklarınız var. Diğerinin ihtiyaçlarını gözetirseniz bunları da aslında bir pusula olarak kullanabilirsiniz. Ama ilişkilerin olgunlaşması, rengini bulması, kendini bulması biraz zaman alıyor. Bunun için de biraz emeğe ve sabra da ihtiyaç var, fedakarlığa da ihtiyaç var. Artık orada niyetinize bağlı yani. Hani neye ihtiyacın var, sana ne iyi gelir? Diğerini de gözeterek ama kendi ihtiyaçlarını da feda etmeden umarız kendinizi huzurlu hissettiğiniz, evde hissettiğiniz, güvende hissettiğiniz ilişkilerde yaşlanırsınız. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Evet. Bizi bir aile üyesi gibi gördüğünüzü, abi abla gibi gördüğünüzü ifade ediyorsunuz. Yani ben de o çerçeveden onu söyleyebilirim. Kendinizi de kollayın, diğerini de kollayın, ilişkinizi de kollayın. Belki bu haftayı ilişkilerdeki döngülerinizi, hallerinizi, modlarınızı bir fark ederek geçirebilirsiniz. Hani hiçbir davranış neden ya da tetikleyici olmadan ortaya çıkmıyor. O yüzden sizin bir yaptığınız bir şey diğeri için tetikleyici olabiliyor, ya da onun davranışı sizi tetikleyip harekete geçirebiliyor. Bu döngüleri görmek, o döngülerin içinde kaybolmanıza engel olur. Serdar da çok güzel söyledi. Gerçekten kurduğumuz ilişkiler bizim için sıcacık bir yuva. Umarım hepimiz bu ilişkilerin bir parçası oluruz. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.